Ayrım 17.
Sayfa 178. Bunun üzerine onun merhameti karşısında utanan bazıları korkularını yenerek yollarına devam ettiler. Kendi hudutları içinde yapabilecekleri başka erkekçe işler olduğunu duyan diğerleri ümitlendiler ve ayrıldılar. Ve böylece zaten kavşakta oldukça fazla adam bırakmış oldukları için sonunda kara kapıya, Mordor'un kuvvetine meydan okumak için 6000 kişiden daha az bir orduyla varmışlardı Batı'nın komutanları. Meydan okumalarına karşı her saat bir cevap beklentisi içinde yavaş yavaş ilerlemeye devam ettiler. Ana ordudan izciler veya küçük bölükler yollamak savurganlık olacağı için birbirlerine yaklaştılar. Morgul Vadisi'nden ayrıldıklarının 5. günü akşam çökünce son kamplarını kurdular ve bulabildikleri kuru dallar ve çalı çırpı ile ateş yaktılar. Gece saatlerini uyanık geçirdiler. Etraflarında yürüyen ve sürünen yarı görünen şeylerin farkındaydılar ve kurtların ulumalarını duyuyorlardı. Rüzgar durmuştu, hava kıpırtısız gibiydi. Çok az görebiliyorlardı. Hava bulutsuz ve büyümekte olan ay 4 gecelik olduğu halde topraktan yükselen dumanlar ve tütsüler vardı ve ak hilal Mordor'un puslarıyla örtülmüştü. Hava soğudu. Sabah olurken rüzgar yeniden kıpırdanmaya başladı ama kuzeyden geliyordu ve kısa bir süre sonra artmakta olan bir esintiye dönüştü. Gece yürüyenlerin hepsi gitmişti. Topraklar boş gibi duruyordu. Kuzeyde pis kokulu çukurların ortasına ilk büyük curuf, taş kırığı ve tahrip olmuş toprak yığınları ve tepecikleri, yani Mordor'un solucan halkının kusmukları bulunuyordu. Fakat güneyde ve artık daha yakında Sirith Gorgor'un kale duvarı, en ortasında da kara kapı ve her iki yanında yüksek ve karanlık iki diş kulesi yükseliyordu. Çünkü son yürüyüşlerinde komutanlar doğuya döndükçe eski yoldan ayrılmış, pusuya yatmış tepelerin tehlikesinden sakınmışlar, böylece Morannon'a tıpkı Frodo'nun yapmış olduğu gibi kuzeybatıdan yaklaşmışlardı. Kara kapının suratsız kemeri altındaki iki koca demir kanadı sıkı sıkıya kapalıydı. Kale burcundaki mazgallı siperlerde hiçbir şey görülmüyordu. Her şey sessiz ama tetikteydi. Ahmaklıklarının son durağına gelmişlerdi. Sabahın erken saatlerinin kül rengi ışığı altında yanlarında çok güçlü savaş makineleri getirmiş olsalar ve düşmanın sadece kapıyı ve surları koruyabileceği kadar adamı olsaydı bile ordularının bir umutla saldıramayacağı kulelerin ve surların önünde meyus bir halde ürpererek durdular. Yine de Morannon'un etrafındaki bütün tepelerin ve kayaların gizli düşmanlarla dolu olduğunu ve arkalarındaki gölgeli geçitte bekleşen çok sayıdaki belalı şey tarafından oyulmuş ve tüneller açılmış olduğunu biliyorlardı. Orada dururken bütün Nazgul'ün bir araya toplanıp diş kulelerin üzerinde akbabalar gibi döndüklerini gördüler ve izlenmekte olduklarını anladılar. Ama yine de düşmandan hiçbir işaret gelmiyordu. Kendi rollerini sonuna kadar oynamaktan başka bir seçenekleri kalmamıştı. Bu yüzden Aragorn orduyu olabilecek en iyi şekilde dizdi. Orkların seneler süren uğraşları sonunda yığdıkları kırık taşlardan ve topraktan iki büyük tepe arasına yaklaşıp durdular. Önlerinde Mordor'a doğru büyük bir bataklık, fena kokulu çamurlar ve pis kokulu su birikintileriyle bir kale hendeği gibi uzanıyordu. Her şey düzene girdikten sonra komutanlar atlılardan büyük bir muhafız alayı, sancaklar, teşrifatçılar ve borazancılarla birlikte kara kapıya doğru ilerlediler. Baş teşrifatçı olarak Gandalf vardı. Yanında Elrond'un oğullarıyla Aragorn, Rohanlı Eomer ve İmrahil, Legolas, Gimli ve Peregrin'in de gitmeleri emredilmişti. Böylece Mordor'un düşmanlarının hepsinin birer tanığı olacaktı. Maranan'ın ses menzili içine girdiler ve sancağı açtılar ve borazanlarını öttürdüler. Teşrifatçılar öne çıkarak Mordor'un mazgallı surlarının üzerine seslerini yükselttiler. ''Çıkın haydi!'' diye bağırdılar. ''Haydi kara ülkenin efendisi ortaya çıksın. Cezasını çekecektir. Çünkü Gondor üzerine haksız bir savaş açmış ve topraklarında dövüşmüştür. O yüzden Gondor kralı yaptığı kötülükleri telafi etmesini ve sonsuza kadar buradan ayrılmasını talep ediyor. Çık ortaya!'' Uzun bir sessizlik oldu. Surdan ve kapıdan cevap olarak ne bir haykırış ne bir ses duyuldu. Fakat Sauron planlarını yapmıştı bile. Öldürmek için vurmadan önce bu sıçanlarla oynamaya niyetliydi. Böylece tam komutanlar gitmek üzere geri dönmüşlerdi ki sessizlik aniden bozuldu. Dağlardaki gök gürültüleri gibi uzun uzun davul gümbürtüleri geldi. Sonra boruların kulakları tırmalayan sesleri bütün taşları sarsarak adamların kulaklarını sağır etti. Ve bütün bunların üzerine kara kapının orta kanadı büyük bir takırtıyla sonuna kadar açıldı. İçeriden karanlık kulenin bir temsilci heyeti çıktı. Heyetin başında uzun boylu, kem bir suret, kara bir ata binmiş geliyordu. Eğer bindiği bir at idiyse tabii. Çünkü çok iri ve korkunçtu. Yüzü korkunç bir maske, daha çok canlı bir kellenin kafatası gibi bir şeydi. Gözlerinin çukurlarında ve burun deliklerinde alevler yanıyordu. Binici tamamen siyah giysilere bürünmüştü ve yüksek miğferi de siyahtı. Yine de bu bir yüzük tayfı değil, canlı bir adamdı. Barad-dûr Kulesi'nin naibiydi. Onun ismi hiçbir hikayede hatırlanmaz. Çünkü o kendi de ismini unutmuştur. Şöyle dedi. Ben Sauron'un ağzıyım. Fakat onun Kara Numenorlular denilen soydan gelen bir hain olduğu söylenir. Bunlar evlerini Sauron'un hakimiyeti zamanlarında Orta Dünya'da kurmuşlar, şeytani bilginin sevdalısı olduklarına ona tapmışlardı. Naip de Karanlık Kule'nin hizmetine Sauron yeniden yükseldiği zaman girmiş ve şeytanlığı yüzünden hükümdarının gözünde gitgide yükselmişti. Bütün orklardan daha zalimdi. Şimdi dışarı çıkan oydu işte. Onunla birlikte kara koşum takımlı askerlerden küçük bir bölük, üzerinde kapkara ama al bir kem göz bulunan tek bir sancak çıktı. Batı'nın komutanlarının birkaç adım önünde durarak onları bir aşağı bir yukarı süzüp güldü. ''Bu ayak takımı arasında benimle muhatap olabilecek biri var mı?'' diye sordu. ''Daha doğrusu beni anlayabilecek zekaya sahip biri var mı? En azından sen olamazsın.'' diye alay etti Aragorn'u hakir görerek. ''İnsanın kral olması için bir parça elf camından ya da böyle bir kalabalıktan daha çok şeye gerek vardır. Baksana tepelerden gelen herhangi bir eşkıya da bu kadar adam toplayabilir.'' Aragorn cevap olarak bir şey söylemedi ama diğerinin bakışını yakaladı. Bir an için böyle çekiştiler. Fakat kısa bir süre sonra Aragorn kıpırdanmadığı, elini silahına götürmediği halde diğeri sinerek sanki bir saldırıyla tehdit edilmiş gibi geriledi. ''Ben bir haberci ve elçiyim, bana saldıramazsınız.'' diye bağırdı. ''Bu tür kanunların geçtiği yerlerde,'' dedi Gandalf, ''elçilerin daha az küstahlık etmesi de adettendir. Ama kimse seni tehdit etmedi. Görevin bitinceye kadar bizden korkmana hiç gerek yok.'' Ama efendiniz yeni bir irfana ulaşmadıysa o zaman bütün hizmetkarlarıyla birlikte sen de büyük bir tehlike içinde olacaksın. Demek öyle dedi elçi. O halde sözcü sensin öyle mi yaşlı aksakal? Zaman zaman senden ve hep güvenli bir mesafeden karıştırdığın halklardan ve planlarından, gezintilerinden haber alıyorduk değil mi? Ama bu kez burnunu çok uzattın efendi Gandalf. Ağlarını Ulu Sauron'un ayaklarına kuran bir aptalın başına neler geldiğini göreceksin. ''Sana göstermem emredilen nişanlarım var. Özellikle sana eğer gelmeye cüsaret edebilirsen.'' Nöbetçilerinden birine işaret etti ve nöbetçi siyah bir kumaşa sarılmış bir bohça getirdi. Elçi bunları bir kenara koydu ve orada komutanların şaşkın ve dehşet içindeki bakışları önünde ilk önce Sam'in taşıdığı kısa kılıcı, sonra elf broşlu gri pelerini ve son olarak da Frodo'nun giymiş olduğu lime lime olmuş giysilerine sarılmış mitril zırhından celiyeleyi çıkarttı. Gözleri karardı, onlara bir anlık sessizlik içinde dünyada kıpırdamadan durdu gibi geldi. Ama kalpleri ölmüş ve son ümitleri de sönmüştü. Prens İmrail'in arkasında duran Pippin elem dolu bir çığlıkla öne doğru atıldı. ''Sükût!'' dedi Gandalf sertçe onu geriye ittirerek fakat elçi kahkahalar attı. ''Demek ki yanınızda bu minik şeytancıklardan bir tane daha var.'' diye bağırdı. ''Bunlar ne işinize yarıyor, aklım almıyor. Fakat onları Mordor'a casus olarak göndermek her zamanki ahmaklığınızı da aşıyor.'' Yine de ona teşekkür borçluyum çünkü en azından bu veletin bu alametleri daha önce görmüş olduğu kesin ve artık bunları tanıdığınıza inkar etmek bir işinize yaramaz. Benim buna inkar etmek gibi bir niyetim yok dedi Gandalf. Gerçekten de bunları ve bunların tarihçelerini gayet iyi bilirim. Tahkirini bir yana bırakırsak Sauron'un menfur ağzı bize söyleyebileceğin pek bir şeyin yok. Ama onları buraya neden getirdin ki? Cüce zırhı, elf pelerini, yıkılmış batının kılıcı ve minik sıçanlar ülkesi Shire'dan casus. Yo başlama yine, bunu çok iyi biliyoruz. İşte fesat tertibinizin izleri. Şimdi belki bunları taşıyan yaratık kaybetmekten pek esef duymayacağınız biriydi, belki de değildi. Belki de sizin için kıymetli biriydi. Eğer öyleyse başınızda kalan aklınızla oturun bir görüşün. Çünkü Sauron'un casusları pek sevdiği söylenemez. Ama ne olacağı sizin seçiminize bağlı. Kimse ona cevap vermedi ama yüzlerinin korkudan kül gibi olduğunu ve gözlerindeki dehşeti görünce yine güldü. Çünkü pek eğlendiğini düşünüyordu. İyi iyi dedi. Gördüğüm kadarıyla sizin için kıymetli biriymiş. Yoksa görevinin başarısızlığa uğramasını istemiyor muydunuz? Ama başarısız oldu. Artık yılların yavaş, büyük kulede bizim sanatlarımızla uzatılabildiği ve yavaşlatılabildiği kadar yavaş geçen eziyetine katlanmak zorunda kalacak. Tabii eğer bir tarafını kırıp parçalayarak size yollarda ne yaptığınızı görmenizi sağlarsak o başka. Bunlar olacaktır eğer efendimin şartlarını kabul etmezseniz. Şartlarınızı söyle dedi Gandalf hemen fakat yanında duranlar yüzündeki kederi gördüler. Artık ezilmiş ve yenilmiş yaşlı ve bilge bir adama benziyordu. Onun her şeyi kabul edeceğinden kuşku duymadılar. Şartlar şunlar dedi elçi ve onları tek tek gözden geçirirken gülümsedi. Gondor'un kuru kalabalığı ve aldanmış müttefikleri önce Ulu Sauron'a bir daha ister alenen, ister gizli gizli olsun silahla saldırmayacaklarına dair yemin ettikten sonra hemen Anduin'in gerisine çekilecek. Anduin'in doğusundaki topraklar ilelebet sadece Sauron'un olacak. Anduin'in batısı dumanlı dağlar ve Rohan geçidine kadar Mordor'a haraç verecek ve orada bulunan insanlar silah taşımayacak. Ama iç yönetimlerinde serbest bırakılacaklar. Fakat ahlaksızca yıkılmış olan Isengard'ın yeniden inşa edilmesine yardım edecekler. Ve burası da Sauron'un olacak. Ve vekil harcı burada oturacak. Saruman değil, ondan daha güvenli biri.
Elçinin gözlerine bakarak aklından geçenleri okudular. Vekil harç olacak olan oydu. Batıdan kalanların hepsini kendi emri altına toplayacaktı. O onların tiranı, onlar da onun köleleri olacaktı. Fakat Gandalf şöyle dedi. Bu tek bir esirin iadesi için çok fazla istek. Karşılığında efendin alabilmek için bir sürü savaş yapması gereken bir şey alacak. Yoksa Gondor Ovası onun savaş konusundaki ümitlerini suya düşürdü de ondan mı böyle sıkı bir pazarlığa oturuyor? Ve gerçekten de biz bu rehineyi bu kadar kıymetli tutuyor olsaydık hainliğin baş ustası Sauron'un sözünü tutacağı konusunda ne gibi bir garantimiz var ki? Bu tutsak nerede? Getirirsin bize teslim edilsin. O zaman bu şartları düşünürüz. O zaman bir kılıç oyununda çok tehlikeli bir rakibi gözlercesine dikkatle bakan Gandalf'a bir an için elçi şaşırdı gibi geldi. Yine de hemen yeniden güldü elçi. Küstahlığınla Sauron'un ağzına cevap yetiştirmeye çalışma diye bağırdı. Garanti için yalvarıyorsun. Sauron garanti maranti vermiyor. Eğer onun merhametini talep ediyorsanız önce dediklerini yapın. Onun şartları bunlar. İster kabul edersiniz ister etmezsiniz. Bunları alacağız dedi Gandalf aniden. Pelerininizi yana savurdu ve beyaz ışık karanlık bir yerdeki bir kılıç gibi ileri doğru parladı. Onun kalkmış eli karşısında kötü yürekli elçi irkildi ve ileri çıkan Gandalf ondan eşyaları aldı. Zırh, pelerin ve kılıç. Bunları arkadaşımızın anısı olarak alıyoruz diye bağırdı. Lakin sizin şartlarınıza gelince bunları tamamen reddediyoruz. Şimdi çek git çünkü elçilik görevin sona erdi ve ölümün yaklaşıyor. Buraya sadakatsiz ve lanetli Sauron'la anlaşmak için laf alışverişine gelmedik. Hele hele kölelerinden biriyle hiç. Çek git. Bunun üzerine Mordor'un elçisi gülmedi bir daha. Yüzü tıpkı avına tam yaklaşmışken burnunun üzerine canını yakan bir sopa yiyen vahşi bir hayvan gibi hayret ve hiddetle çarpılmıştı. İçi şiddetli bir öfkeyle doldu, ağzı köpürdü, boğazından biçimsiz sesler boğularak çıktı. Fakat komutanların asık yüzlerine ve korkunç gözlerine baktı ve korkusu öfkesini bastırdı. Bir çığlık attı, döndü, küheylanını atladı ve bölüğüyle birlikte deliler gibi Sirith Gorgor'a geri sürdü atını dört nala. Fakat daha onlar giderken askerleri çok önceden ayarlanmış bir sinyal verdiler borularıyla. Daha onlar kapıya varmadan Sauron tuzağını ortaya çıkarıverdi. Davullar gümbürdedi, alevler yükseldi, kara kapının koca kanatları savrularak sonuna kadar açıldı. Kapıdan önündeki set çekilince döne döne akan sular gibi hızla bir ordu aktı. Komutanlar yeniden atlarına binerek geriye sürdüler. Mordor ordusuna alaycı bir bağırıştır koptu. Yakından ilerideki kulenin gerisindeki Ered Lituin'in gölgelerinde bulunan doğullardan bir ordu gelen işaretle harekete geçince havayı boğan bir toz bulutu kalktı. Morannon'un her iki yanındaki tepelerden sayısız ork akıyordu. Batılı adamlar tuzağa düşmüştü ve kısa bir süre sonra üzerinde durdukları gri tepecikler onlarınkinden 10 misli hatta 10 mislinden de fazla güçlü olan düşmandan bir halka içinde kalacaktı. Sauron sunulan yemi çelikten dişlerle kapmıştı. Aragorn'a savaşın başlama emrini vermek için çok az bir zaman kalmıştı. Tepelerden birinde Gandalf ile yan yana durdu. Ağaç ile yıldızların sancağı bütün zarafetiyle ümitsizce yükseldi. Hemen yanlarındaki diğer tepede Rohan ile Del Amroth'un sancakları ak at ile gümüş kulu duruyordu. Ve her tepenin etrafında her yana bakan mızrak ve kılıçların diken diken çıktığı bir halka oluşturulmuştu. Fakat önde Mordor'a doğru ilk sert saldırının gelebileceği yerde solda etraflarında Dunedain ile Elrond'un oğulları, sağda uzun boylu ve zarif Dol Amroth'lu adamlar ve muhafız kulesinden seçilmiş adamlarla Prens İmrahil duruyordu. Rüzgar esti, borazanlar öttü, oklar ıslık çaldı. Fakat güneye doğru tırmanan güneş Mordor'un kötü kokulu buğuları tarafından örtülmüş, tehditkar bir pus içinde pırıldıyordu. Uzakta kasvetli bir kızıllık, sanki günün sonuymuş veya belki de ışık dünyasının sonuymuş gibi. Ve toplaşan bütün bu karanlığın içinden çıka geldi Nazgûl, soğuk sesleri, ölüm sözleri haykırarak. Bunun üzerine bütün ümitler söndü. Pippin Gandalf'ın şartları reddettiğini ve Frodo'yu kulenin işkencesine mahkum ettiğini duyduğunda dehşetle sinerek ezilmişti. Ama kendine hakim oldu. Gondor'un ön saflarında İmrahil'in adamlarıyla Beregond'un yanında duruyordu. Çünkü her şey mahvolduğuna göre bir an önce ölüp yaşamının bu acı hikayesine ayrılmak ona en iyisi gibi görünüyordu. Keşke Merry de burada olsaydı dediğini duydu kendi kendine. Saldırıya geçmiş düşmanın gelişini seyrederken aklından aceleyle bir sürü düşünce geçti. Vah vah, şimdi zavallı Denethor'u biraz daha iyi anlıyorum en azından. Birlikte ölebilirdik Merry ile ben. Madem ki zaten ölecektik, neden olmasındı? Eh, şimdi o burada değil. Umarım o daha rahat bir sona kavuşur. Ama şimdilik ben elimden geleni yapmalıyım. Kılıcını çekerek üzerindeki al ile altından birbirine karışmış şekillere baktı. Numenor'un birbirini izleyen harfleri kılıcın üzerinde ateş gibi parladı. Bu kılıç tam böyle bir saat için yapılmış diye düşündü. O menfur elçiyi bununla bir deşebilseydim o zaman Merry ile hemen hemen eşit olurduk. Neyse, her şey bitmeden o hayvan gibi damızlıklardan birini deşerim. Keşke yeniden serin gün ışığını ve yeşil çimenleri görebilseydim. Sonra daha o bunları düşünürken ilk saldırı üzerlerine geldi. Tepelerin önündeki çamurlar tarafından engellenen orklar durarak oklarını savunma saflarına yağdırdılar. Fakat onların arasına iri adımlarla hayvanlar gibi böğüren Gorgoroth'un büyük bir dağ devleri bölüğü geldi. İnsandan daha uzun boylu ve daha enliydiler. Üzerlerine sıkı sıkı oturan dikenli pullardan bir ağ giymişlerdi. Veya belki de bu onların kendi iğrenç derileriydi. Fakat kocaman bir daire şeklinde kara kalkanlar taşıyorlar ve yamru yumru elleriyle ağır çekiçler kullanıyorlardı. Umursamazca sıçradılar su birikintilerine. Bir yandan geçerken bir yandan da böğürüyorlardı. Bir fırtına gibi Gondorlu adamların saflarına indiler. Miğferlere, başlara, kollara ve kalkanlara kor halindeki demiri döven demirciler gibi indirmeye başladılar çekişlerini. Pippin'in yanında Beregond afallayarak çökmüş ve düşmüştü. Ona vurmuş olan koca dev şefi üzerine eğilmiş, kıskaç gibi pençesini uzatıyordu. Çünkü bu menfur yaratıklar devirdiklerinin boğazlarını ısırırlardı. O zaman Pippin kılıcını yukarı doğru sapladı ve Batılıların yazılık kılıcı devin derisini deşerek iç organlarına girdi. Kara kanı dışarı taştı. Dev ileri doğru tökezleyip altındakileri ezerek devrilen bir kaya gibi büyük bir gürültüyle düştü. Pippin'in üzerine bir karartı, leş gibi bir koku, onu ezen bir acı çöktü. Aklı büyük bir karanlığa gömüldü. Evet, tahmin ettiğim gibi bitti dedi düşüncesi çırpınıp giderken. Aklı kaçıp gitmeden önce içinde biraz güldü, neredeyse neşeli gibiydi. Tüm kuşkuları, endişeleri ve korkuyu artık en sonunda üzerinden attığı için. Sonra tam bir unutkanlığa doğru kanat açıp giderken bazı sesler duydu. Yukarılarda bir yerdeki unutulmuş dünyanın birinden gelen bağırtılara benziyordu. Kartallar geliyor, kartallar geliyor. Pippin'in düşüncesi bir an için daha oyalandı. Bilbo dedi ama yo, bu onun hikayesindeydi çok önceleri. Bu ise benim hikayem ve artık bitti, hoşça kalın. Ve düşüncesi çok uzaklara kaçıp gitti ve gözleri bir daha görmedi. 6. Kitap Bölüm 1 Cirith Ungol Kalesi. Sam ıstıraplı yerden kalktı, bir an için nerede olduğunu anlayamadı. Derken bütün derdi ve kederi geri geldi. Orkların kalelerinin alt kapısının dışında derin karanlığın içindeydi. Kapının pirinç kanatları ise kapalıydı. Kapılara vurduğunda sersemleyip düşmüş olmalıydı fakat ne kadardır orada öylece yatıyordu bilmiyordu. Sonra keder ve öfkeyle tutuştu, artık titriyor ve üşüyordu. Kapılara doğru emekledi ve kulağını yapıştırdı. İçeride uzaklarda bir yerde yaygara eden orkların sesini belli belirsiz duyabiliyordu fakat kısa bir süre sonra sesler kesilerek onun duyma sınırının dışına çıktı. Hiç hareket yoktu. Başı ağrıyor, gözleri karanlık içinde hayalet ışıklar görüyordu. Yine de titremesine hakim olmaya ve düşünmeye çalıştı. En azından ork kalesine o kapıdan girme ümidinin hiç olmadığı ortadaydı. Kapı açılıncaya kadar orada günlerce beklemesi gerekebilirdi ama o bekleyemezdi. Zaman son derece kıymetliydi. Artık görevi konusunda hiç kuşkusu yoktu. Ya beynini kurtaracak ya da kurtarmaya çalışırken telef olacaktı. Telef olma ihtimali daha fazla. Üstelik öylesi daha da kolay olurdu dedi kendi kendine acımasızca. Sting'i kınına koyup pirinç kapılara sırtına dönerken. Yavaş yavaş tünel boyunca karanlıkta el yordamıyla ilerledi. Elf ışığını kullanmaya cesaret edemiyordu. Bir yandan giderken bir yandan Frodo ile birlikte kavşaktan ayrıldıklarından beri yaşanan olayları birbirine bağlamaya çalışıyordu. Zamanı merak etti. Bir gün ile bir sonraki arasında bir zaman diye tahmin etti. Ama günlerin bile ucunu kaçırmıştı. Adeta dünya günlerinin unutulmuş olduğu, hatta oraya girenlerin de unutulduğu bir karanlıklar ülkesindeydi. Acaba hiç akıllarına geliyor muyuz dedi. Acaba onlara orada uzaklarda neler oluyor? Önüne havaya doğru belli belirsiz salladı elini. Fakat aslında o anda Shelob'un tüneline doğru giderken güneye doğru dönmüş durumdaydı. Batıya değil. Dışarıdaki dünyada batıda şair hesabına göre Mart'ın 14'üydü. Öğle vakti yaklaşıyordu. Tam o anda Aragorn kara filoyu Pelargir'e doğru götürüyor. Merry Rohirrim ile birlikte Taş Araba Vadisi'nden geçiyordu. Minas Tirith'in alevleri yükseliyordu. Pippin Denethor'un gözlerinde artmakta olan deliliği seyrederken. Yine de bütün endişeleri ve korkuları arasında bütün dostlarının düşünceleri aniden Frodo ile Sam'e dönüşü vermişti. Unutulmamışlardı. Fakat yardım edilemeyecek bir noktadaydılar ve henüz hiçbir düşünce Hamfastoğlu Samwise'a bir yardım getiremezdi. Tamamen yalnızdı. Sonunda ork geçidinin taş kapısına vardı ve hala kapıyı kapalı tutan bir kilit dili veya kol demiri bulamadığından daha önce yapmış olduğu gibi üzerinden tırmanarak yavaşça yere atladı. Sonra gizli gizli Shelob'un koca ağının parçalarının soğuk hava akımında sallandığı, dalgalandığı tünelin ağzına doğru ilerledi. Arkasındaki pis kokulu karanlıktan sonra hava akımları soğuk gibi gelmişti Sam'e ama nefesleri onu canlandırmıştı. Dikkatle dışarı çıktı emekleyerek. Her yan meşhum bir sessizlik içindeydi. Etraf karanlık bir günün sonundaki alacakaranlıktan daha aydınlık sayılmazdı. Mordor'dan yükselerek batıya doğru akan o engin buharlar yuvarlana yuvarlana gidiyor ve o sırada yine alttan gelen donuk bir allıkla aydınlanmış olan koca bulut ve duman kütlesi halinde üzerinde alçaktan geçiyordu. Sam yukarı Ork Kulesi'ne baktı ve aniden kulenin dar pencerelerinden minik kırmızı gözler gibi ışıklar belirdi. Bunun bir çeşit işaret olup olmadığını merak etti. Bir süre hiddet ve kederle unutmuş olduğu ork korkusu yine geri gelmişti. Görebildiği kadarıyla seçebileceği tek bir yol vardı. Yoluna devam edip o korkunç kulenin ana kapısını bulmaya çalışmalıydı. Fakat dizlerinde derman kalmamıştı, titrediğini fark etti. Gözlerini önündeki duran kuleden ve yarmanın boynuzlarından ayırarak isteksiz ayaklarını kendisine uymaya zorladı ve yavaş yavaş kulaklarını dört açarak yolun kenarındaki taşların koyu gölgelerine dikkatle bakarak gelmiş olduğu yerden geri dönmeye başladı. Frodo'nun düşmüş olduğu yeri geçti. Hala Shelob'un leş kokusu ortalıklardaydı. Sonra yukarı doğru tam yüzüğü takmış olduğu ve Shagrat'ın bölüğünün geçip gidişini gördüğü yarmaya varıncaya kadar yoluna devam etti. Burada durarak oturdu. O an için daha ileriye gitmek için kendini zorlayamıyordu. Bir kez geçidin tepesinden geçerse Mordor ülkesine doğru gerçekten bir adım atarsa bu adımın geri alınmaz bir adım olacağını hissediyordu. Bir daha hiç geri gelemeyecekti. Belirli hiçbir nedeni olmaksızın yüzüğü çıkartıp bir kez daha taktı. Derhal yüzüğün o büyük ağırlığını ve Mordor'un gözünün artık her zamankinden daha güçlü ve daha kaçınılmaz bir şekilde araştıran, kendi savunması için yapmış olduğu ama artık huzursuzluğu ve kuşkusu içinde kendini engelleyen gölgeleri parçalamaya çalışan garazını yeniden hissetti. Daha önce de olduğu gibi Sam işitme duygusunun daha keskinleşmiş olduğunu fark etti. Fakat gözüne bu dünyaya ait şeyler ince ve müphem görünüyordu. Yolun kayalık duvarları soluktu, sanki pus arasından görünüyorlarmış gibi. Ama buna rağmen Shelob'un belli bir uzaklıkta, ıstırabı içinde fokurdamakta olduğunu duyabiliyordu. Sonra çok yakından gelirmiş gibi bağırışlar ve birbirine çarpan metal sesleri duydu, sert ve net bir biçimde. Ayağı fırlayarak kendini yolun kenarındaki duvara yapıştırdı.